Ayrım 29, Cüceler, Markus Hayes, sayfa 406. Azarlanan iki cüce yüzlerini yere çevirmişlerdi. Ama bize ihanet etti, dedi Bavragor cesaret ederek. Sözünü bitirmesine izin vermedin, diye karşı çıktı Tungtil. Nöbetçinin söylediklerini duyar duymaz ona bağırmaya başladın. O zaman da kaçıver, dedi Hiddet, sanki suçluymuş gibi görünüyor. Hemen de aynı fikirde olduğunuz bakıyorum. Onu bulup konuyu çözeceğiz sakin bir şekilde, dedi ikisine kızgınlıkla. Sokağın ilerisinde bir han gördü. İkiniz oraya gidin, dedi Bavragor ve Boindil'e. Bir masaya oturun ve Boindal ve ben gelene kadar bekleyin. Yaramazlık yok ve size insanlar hakkında anlattıklarımı unutmayın. Bavragor sakalını kaşıdı. Siz ne yapacaksınız? Ne olacak onu arayacağız, dedi hırlayarak. Sizden korkup tekrar saklanır. Boyundalı işaret verdi ve hareket ettiler. Söz dinleyen iki cüce hana girip kendilerine bir masa baktılar. Aç olduklarından yiyecek sipariş ettiler ve bekleme süresini daha çekilir bir hale getirmek için de bira söylediler. Burada toplanmış insanlar üzerinde hala öldürdükleri orkların kurumuş kanı olan iki cüceyi izliyorlardı. Fakat cüceler bakışlara kızgınca karşılık verip sessizce yemeklerini yediler. Boyundul kupasını bir dikişte bitirerek ortak geçmişlerindeki sorunu çözmek üzere konuya girdi. Dinle, geçmişte, fakat çekiç yumruk elini kaldırdı. Hayır, duymak istemiyorum, diyerek barışma girişimi daha baştan sona erdirdi. Senin hiç ilişkiye girmemesi gerekiyordu ancak sözümü dinlemedi. Kabahatini asla affettiremezsin. En azından ben affetmem. Ömrünün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşaman umurumda olmaz. Bardağına uzanıp birayı boğazdan aşağı yuvarladı ve sesli bir şekilde geğirdi. Geçmişi hatırladıkça seninle aynı masada oturduğuma daha bir pişman oluyorum. Ayağa kalkarak kapıya yürüdü. Tungtil geldiğinde midilli almaya gittiğimi söylersin. Geride kalan cüce dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Garson tek kelime etmeden önüne bir kupa bira daha bıraktı. Diğer iki cüceye ayrılarak Mifurdania'nın cadde ve sokaklarını aradılar. Tungtil surlardaki mazgallı bir siper yoluna çıktı ve ilk bakışta sarsıcı olan bir manzarayla karşılaştı. Evlerin sayısı inanılmaz çoktu. Çatılar sık bir şekilde birbirine yaslanmıştı. Kiremit ve samandan oluşan kapalı düzlükte boşluklar oluşturan tek şey kutsal mekanlar ve meydanlardı. Dayak ve istemediği bir saç tıraşından kaçmaya çalışan bir cücenin burada saklanabileceği binlerce yer olabilirdi. İç çekmenin bir anlamı yoktu. Tungtil onu bulmalı ve diğerlerini yanına götürmeliydi. Sokaklardan meydana gelen labirente dönmeden önce surların diğer tarafına orklara bakmak için bir göz attı. Canavarlar orman sınırına kadar geri çekilmiş ve kamp kurmuşlardı. Anlaşılan şehir kuşatılacaktı. Tuzağın ortasına düştük. Goimgar'ın kaçtığı sokak boyunca koşup ismini haykırıyordu. Sonunda sokağın sakinleri şikayet ederek pencerelerden bakmaya başladılar ve Tungtil cüceyi sessizce aramaya devam etmesinin daha yerinde olacağına karar verdi. Cücenin kaçışı grup içindeki tartışmaların zirve noktasını teşkil ediyordu. Vrak Kason'u bulmama yardım et diye dua etti cücelerin tanrısına ve nafile bir şekilde en dar sokağa ve avluya göz attı. Genişçe bir meydanda yüksek bir podyumun üzerine durarak insanları yanına çağıran rengarenk kıyafetli, üzerine ziller asılı bir tellalla karşılaştı. Toplanın sayın seyirciler, gelin ve kendini iğrenç bir şekilde çift sesli Nodonon'a dönüştüren bilgiyi aç Nudin'in korunaklı ülkeyi talihsiz duruma düşürmesi hakkındaki tüm gerçeklere kulak verin, diye seslendi yüksek sesle. Kuriosum tiyatrosu büyük gösterileri, muhteşem Rodario ve Magister Technicus Furgas ile sizleri her şeyin tekrar iyiye döndüğü sihirli bir dünyaya davet ediyor. Adam küçük bir şişeden bir yudum alıp meşaleyi elinde kaldırdı ve seyircilerin başlarının üzerinde ağzından alev püskürttü. Değerli izleyiciler, daha önce gösterilmemiş bu şaheseri büyük tiyatromuzda sadece 3 para karşılığında seyredilebilir, diye konuşmaya devam etti. Bugünkü gösterimiz indirimli sayın seyirciler, zira orklar surların hemen arkasında ve bizim yarın bu gösteriyi bir daha yapıp yapmayacağımız belli değil. Kelle koltukta, teller komik bir yüz yaptı ve seyircilerden bazıları güldü. O halde hemen gelin ve vakit kaybetmeyin. Evin girişini gösterdi. Sahne hazır. Oyuncular bekliyor. Acele acele. Dertlerinizi unutun. İnsanlar gerçekten de geniş kapıdan içeri girdiler. Dertlerini unutma ihtiyaçları gerçekten yüksekti. Tunkil podyuma yaklaşarak, "Affedersiniz ama bana benzer birini gördünüz mü acaba?" diye sordu. "Sana benzeyen birini mi?" diye güldü tellal. "Görsem kesin hatırlardım." Gözlerini yuvalarında çevirip şaşı şaşı baktı ve sonra aniden tekrar normale döndü. "Hah evet, biraz daha zayıf mıydı? Sakalı biraz daha uzun." Cüce başıyla onayladı. "Ufaklık doğruca Kurisum'un içine daldı," dedi ve Tunkdil o anda podyumdan atlayarak bilet almak üzere insanların beklediği sıraya girdi. Daha iyi bir görüş elde etmek için localardan birine bilet aldı. Goyimgar'ın özellikle böyle bir anda tiyatro gösterisinde ne aradığını çok merak ediyordu. Belki de kalabalığın içinde gözden kaybolacağını ve Bavrogor ile Boindil'in atacağı dayaktan kurtulacağını düşünmüştür. Tunkdil gösteri her yandan izlenebilsin diye yuvarlak inşa edilmiş salona girdi. Tiyatro tamamen ahşaptan yapılmıştı. Tahta ve kalaslar seyircilerin ağırlığı altına gıcırdıyor ancak yine de sağlam şekilde görevlerini yerine getiriyorlardı. Cücenin burnunda ter ile parfüm kokusunun acımasız mücadelesi sürüyordu. Buna karşılık penceresiz mekana biraz olsun ışık sağlasın diye kirişlere asılmış yer yağı lambalarının kokusu da ekleniyordu. İnsanların konuşmaları birleşerek kazların çıkardığı seslere benzer bir gürültüye dönüşüyordu. Nereye saklanmış olabilir? Tunkdil kendi bir loca aradı. İnce duvarlı dar bir tahta bölmeydi ve oldukça alçak tahtadan sert bir bankı vardı. Tunkdil oturduğunda sahneyi göremediğinden bankın arkalığına oturup ayaklarını oturma kısmına dayadı. Kahverin gözleri kayıp cücenin tanıdık yüzüne bakınıyordu fakat kalabalığın içinde onu göremedi. "Neredesin Goyimgar?" Ancak yine de içinde bir umut vardı. İç mekanın bir bölümünü göremiyordu. Sahnenin yanında tavandan sarkan koyu kırmızı uzun perdeler görüşünü engelliyordu. Sonra perdeler kalktı ve gösteri başladı. Sabırla bekledi. Bir anda lambalar söndü. Seyircilerin konuşmaları fısıltıya dönüştü ve sonunda tamamen sustular. Heyecan yükseldi. Seyirci bölmesinin herhangi bir yerinde bulunan orkestra hafif seslerle müziğe başladı. Seyircileri olacakları hazırlıyordu. Bokurgatlar gıcırdayarak işlerini yapıyordu. Kumaş perdeler yukarı kalktı ve çorak bir bozkır manzarasını betimleyen sahne dekoru açığa çıktı. Tunkdil şaşırdı zira otlar gerçek görünüyordu ve rüzgarı hissedip toprağın kokusunu duyuyor gibiydi. Kuru Osum'un yardımcıları tavandaki cam plakaların üzerindeki örtüleri kaldırdılar ve seyircilerin tepesinde güneş doğdu. Aynalar tüm ışığı sahnenin ortasına yansıtacak şekilde ayarlanmıştı. İzleyiciler bölümüyle sahnenin arkası doş ışıkta kalmıştı. Cücenin karanlığa alışkın gözleri dengeyi hemen kurdu. Sonunda salonun diğer tarafında görebiliyordu artık. Gözleri cüceyi aradı. Bu arada sahnedeki gösteri başlamıştı ancak Tunkdil sadece gözünün kenarıyla takip ediyordu. Kıyafetlere bürünmüş insanların çocuksu gösterisini izleme havasında değildi. Hummalı bir şekilde Goyimgar'ı aradı ancak onu bulamadı. O halde onu dışarıda arayacağım. Ayağa kalkıp dönerek gitmek isterken sahnedeki uzun boylu bej cübbeli adamı gördü ve nefesi kesildi. Bu nasıl mümkün? Yorgun bir halde bir kayanın üzerine oturup bir monoloğa başlayan beyaz sakallı yaşlı adam Lord Ionan'dı. Yanında durup onu cesaretlendirmek için elini omzuna koyan zırhlar içindeki sarışın kadın ise Andokai'ye tıpatıp benziyordu. Kulak kabartarak Magus'un sesini hatırladığı sese benzeyip benzemediğini anlamaya çalıştı. Oyuna odaklanır odaklanmaz görevini unutmuştu. Oyuncular sadece birkaç adım uzağındaki kişilerin gerçekten onlar olduklarına inandıracak kadar iyi rol yapıyorlardı. Halbuki Hamis'in öldüğünü ve Maga'nın ise korunaklı ülkeden uzak diyarlarda yolculuk yaptığını biliyordu. "Lord Ion'un adına," dedi Atılgan. "Sabırlı olacak zaman değil şimdi." Ara oyunu. Zaman, ölü ülkeyle savaşma zamanı. Bir kez daha savaşabiliriz. Ama onları püskürtmeyi başaramadan diye içini çekti Magus. Elin içiyle çimenleri severken. Sadece yarım mil ötelerinde otlar ölüp griye dönüşüyordu. Çünkü ölü ülke egemenlik alanında yaşayan hiçbir şeye izin vermiyordu. Onu durduruyoruz ancak daha fazlasını yapamayacağız. Andokai karşılık vermeden diğer Magusların bulunduğu yükseltiye geçti. Lord Ionon asasına dayanarak onu takip etti. Korunaklı ülkenin büyü ustaları hafifçe yan duran çim kaplı platonun üzerinde toplandılar ve düşmanların yüzlerine baktılar. Toprak zemin önlerinde dik bir şekilde aşağı iniyordu ve rüzgar elbiselerini çekiştirirken Tio'nun yaratıklarını çıkardığı iğrenç sesleri kulaklarında taşıyordu. Yaratıklar bulundukları noktanın oldukça ilerisinde sihirden oluşturulan görünmez engellerin arkasında toplanarak yakında diğer tarafa geçmenin heyecanı ve coşkusuyla bağırıyor, gürlüyorlardı. Yukarıdan bakıldığında canavarlar hareket eden karanlık bir yığın olarak görünüyordu. Ağır zırhlı orklar, ogrelerin, çirkin troller, bilinmeyen diğer başka varlıkların yanında duruyorlardı. Görünür herhangi bir düzen yoktu. Memleketlerinden çıkıp taş kapı yolundan geçerek buraya kuzeyden gelen canavarlar, çekirgeler misali anlamsızca zarar vermek için köy ve yerleşim yerlerinin üzerine saldırmak için sabırsızlıkla itişerek bekleşiyorlardı. Bir kez de bir insan ordusu bu güruhun karşısına çıkmış ancak kolayca alt edilmişti. O zamandan beridir de altı büyücü işgalcileri ve ölü ülkeyi durdurmaya çalışıyordu. Bırakın gelsinler diye önerdi Andokai diğer maguslara. Onlara saldırmadan önce köyün kapılarına kadar yaklaşmalarına izin verelim. Maira yaslandıkları kayaklar sanki onları koruyacakmış gibi duran ve dağın eteklerine kurulmuş olan evlere göz attı. Evlerin içinde nasıl bir korku hakimdir dedi sessizce acıyarak. Yenileceklerini biliyorlardır. Bizler tarafından kurtarıldıklarında ise bir o kadar sevineceklerdir dedi. Üzerindeki kıyafetleriyle savaşmaktan çok eğlence gidermiş gibi görünen Turgur. Bilgiye Açnudin rakibin sıralarına bakarken bu kadar çok yeni ve alışılmadık şey görmekten memnun görünüyordu. Çatışmadan sonra onları daha yakından incelemek ve sorular sormak için yaratıklardan bazılarını hayatta bırakmaya çalışacaktı. Elbette bunu gizli bir şekilde yapacaktı. Yoksa kendisini rakiplerine karşı fazla yumuşak davranmakla suçlarlardı. Maira düşüncelerini okumuştu. Hepsini öldür Nudin dedi sinirle. Kötülük korunaklı ülkeye ulaşmamalı. Nudin başıyla onayladı ve büyücülerin tam zamanda ortaya çıkmalarıyla zafere ulaşacak olan savaşa odaklandı. Bakır taşından merceğiyle engelin zayıf noktasını bulan ve canavarların kendilerini büyücülerden koruyabildiklerini sandıkları bu noktada toplanmalarını sağlayan kendisiydi. Havayı gürültülü bir çıtırdama kapladı. Ölü ülke engele saldırıyordu ve sonunda da delmeyi başardı. Gürleyerek yerleşim yerine saldırdılar. Ogreler ile troller orkları geçti ve boglinler ise en arkada kaldıkları için şikayetlerini çığlıklar atarak dile getirdiler. Andokai bir fırtına çıkardı. Göz açıp kapayıncaya kadar bölgenin üzerindeki gökyüzü karardı. Toplanan bulut dağlarının içlerinde yıldırımlar gürüldeyerek biriktiler ve sonunda ilk sıraların üzerine indiler. Saldırıları ölü ülkenin hizmetkarlarına yapılacak hücum için en uygun zaman olduğunu işaret ediyordu. Maguslar yok edici güçlerini birleştirerek kötülüğün üzerine saldırdılar. Gökten ateş taşları düştü. Topraktan toz ve taşlardan meydana gelen yaratıklar ayaklanıp orkların üzerlerine atıldılar. Bazı yerlerde ise toprak olduğu gibi açılıp troll ve ogreleri yutarak içine aldı. Yaratıkların saldırısı durmuştu. Daha ufak olanlar ilk dönenler oldular ve çareyi güvenli olan ölü ülkenin topraklarına kaçmakta buldular. Savunmadakilerin büyülü saldırıları engeller kalktığından diğer tarafa da ulaştı ve birçok düşmanı yok etti. Büyücüler güzemli gücün cesetlerinden faydalanılması için yaratıklardan geriye bir şey kalmamasına dikkat ediyorlardı. Bedenleri alev ve yıldırımlarca yok ediliyor, toza dönüşüyor veya minicik parçalara ayrılıyordu. Andokai son kalan cesurları havaya kaldırıp ölü ülkenin sınırlarının arkasına fırlatan şiddetli bir rüzgar başlattı. Bu arada diğerleri engeli yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde yaratma hazırlıklarıyla uğraşıyorlardı. Lotiano'nun işareti üzerine büyü öğrencileri güçlerini toplayan bakır taşından kristalini getirdiler. Zor büyü başarılı oldu. Kristal engeli güçle destekledi ve korunaklı ülkeyi koruma altına aldı. İnsanlar evlerinden çıkma cesaretini göstererek büyücülere tezahüratlarda bulundular. Kendilerini her ne kadar rahatlamış hissetseler de ağızlarında acı bir tat kalmıştı. Zira canavarlar tarafından ayak basılan topraklar kötülüğün eline geçmişti. Ölü ülkenin sınırları güneye inmişti ve kurtarılan köy görünmez sınırın hemen bitişiğinde yer alıyordu artık. Turgur köylülere el sağlıyordu. Aşağı inip bizi kutlamalarına izin vermeliyiz dedi güzel keyifle. Şunlara bakın nasıl da seviniyor sade insanlar. ve Turgur'un o sade insanlar karşısında nasıl şişindiğine bakın diyerek gülümsedi Nudin yorgun bir şekilde. Ta buradan kollarını atlayacakmış gibi görünüyor. Diğer maguslar da sessizce güldüler. Çadırlara gidip bir kadeh şarap içerek dinlenelim diye önerdi Maira. Siz gidin ben geliyorum. Önce köye inip buradan hemen taşınmalarını öğütleyeceğim dedi Nudin. Yeni bir saldırıda tehlike altında olurlar. Andokai ona çok şey anlatan gözlerle baktı ancak sonra herhangi bir şey söylemedi. Nudin yüksekteki platodan aşağı inen patikayı bularak köye indi. Onu hemen köyün girişinde coşkuyla karşılayan insanlar şükranların ifadesi olarak ona ekmek, meyve ve şarap sundular. Magus kendisine gösterilen hürmete karşılık şaraptan bir yudum içti ve içinde bulundukları durumun ciddiyetini anlattı. Buradan taşınmanıza size yardımcı olacak adamlar göndereceğim diye sakinleştirdi onları. Güven içinde yaşayacağınız bir yer bulacağım size. Nudin bir elma aldı ve dönüş yolunu savaş alanının ön tarafından ölü ülkenin sınırları dahilinde olmayan bölgeden geçecek şekilde seçti. Toprağın bazı yerlerinden dumanlar tütüyordu. Güçler kumu cam haline getirmiş, arkasında demir çukur ve kraterleri bırakmıştı. Ölüm kokuyordu. Hafif bir hırıltı yüreğin ağzına gelmesinin neden oldu. Nudin durup sessizliğin içinde kulak kabartarak yaralı yaratığın nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Acı içinde inleyen ses tekrar duyulduğunda nereden geldiğini buldu. Dikkatli bir şekilde cesetlerin üzerinden geçerek yaratık ortaya çıkana kadar asasıyla kanıtların arasını yokladı. Bu dev bir trolün gövdesi altına alıp kendini kurtaramayan bir boglindi. Yeterince büyüyememiş bir orka benziyordu. Korkma sana zarar vermeyeceğim diye konuştu Nudin yaratığın dilinde. Boglin dilini çıkararak kılıcının kabzasına ulaşmaya çalıştı. Sana bir teklifim olacak dedi Nudin. Kurtulmana yardım edeceğim ancak önce kendin ve senin gibiler hakkında bildiğin her şeyi anlatacaksın bana. Nereden geldiğinizi, nasıl yaşadığınızı, bize saldırmadığınızda neler yaptığınızı anlatacaksın. Nudin omzuna asılı çantasından parşömen rulosu ile mürekkep ve kalem çıkardı. Yapacağım büyü doğruları söyleyecek sana. Ruhsuz hayvani gözler şaşkınca kısıldı. Boglin bu çılgın insanla ne yapacağını bilemiyordu. Kendisini ne öldürüyor ne de yardım ediyordu. Daha tek kelime edemeden uzun kara bir ok gelip boğazına saplandı ve Boglin'i trolün cesedine mıhladı. Andokai, Nudin hızla dönerek üzerine gelen dört kara elften oluşan bir grubu gördü. Hayır, daha da kötüsü, büyük bir şaşkınlık içinde sonuncusunun engelin içinde geçişini izledi. Büyü engeli onları durduramamıştı. Liderleri ikinci bir oku yaya yerleştirdi. Bu seferki hedef kendisiydi. Bunu başaramayacaksınız. Acele havaya bir koruma büyüsü fırlattı ve kendisine doğru uçan ok yön değiştirerek onu atan kişiye yöneldi. Kara elf ölürken gece rengindeki gözlerinde şaşkınlık vardı. Nudin diğer iki kara elfi sol elinden çıkan şiddetli büyü yıldırımlarıyla öldürdü fakat sonuncuyu daha sonra sorgulamak üzere sadece bayılttı. Rakiplerinin narin yüz hatlarını incelerken Turgur'un Guvandalur'da ve altın düzlüklerde yaşayan elflerin akrabalarının güzellik ve mükemmelliklerini nasıl kıskandığını hatırladı. Sonra dikkatini boyunlarında asılı olan kristal madalyonlara çevirdi. Koruma rünleri diye düşündü hayretle ve onları yanına aldı. Bu yaralanmadan engeli nasıl geçtiklerini açıklıyordu. Görüldüğü üzere ölü ülke en tehlikeli hizmetkarlarını engellerimizden geçirmenin bir yolunu bulmuş diye geçirdi içinden huzursuzlanarak. Meclis bundan kesinlikle haberdar edilmeli. Kara elfe bir kilit büyüsü yaptıktan sonra onu ayılttı, gözlerini açtı. Hava aydınlık olduğundan gözlerinin beyazı ve göz bebeği üzerine sadece karanlık çukurlar görünüyordu. Madalyonu kara elfin yüzüne tuttu. Bunu size kim verdi? Kara elf ona ifadesiz bir yüzle baktı. Nudin bir doğruluk büyüsü yapınca kara elf ona sırrını açıkladı. Fakat kendi dilinde o bu dili anlamıyordu. Elflerin dili gibi melodik ve ahenkliydi ancak yine de karanlık bir tını mevcuttu. İlerleme de kaydedemedi. Ayağa kalktı ve ondan birkaç adım uzaklaştıktan sonra yaratığı bir alev bulutu içinde yaktı. Aynısını diğer kara elf cesetleri ile Boglin'e de yaptı. fazla uzun sürmeyecek bir zafer diye mırıldandı keyifsizce. Yarın birlikte yapacağımız kahvaltıda onlara madalyonlardan bahsedeceğim. Bu akşam keyifleri kaçmasın. Nöbetçilere çok dikkatli olmalarını tembihledikten sonra dinlenmeye çekildi. Gece Nutne garip bir rüya bahşetti. Sis çadırın çevresini sarıp duvarlarından sızdı ve tüm kampı kapladı. Sesin içinde sırayla siyah, gümüş ve kırmızı ışıklar peş peşe yanıp sönüyordu. Sinsi bir şekilde direklerin oradan geçtikten sonra uyuyan kişinin yanına kadar gelerek yatağın kenarına tırmandı. Nudin sanki parlak beyaz bir bulutun üzerinde süzülüyormuş gibi görünüyordu. Parmağa benzer bir şekil almış olan sis ileri doğru uzandı ve Nudin'in eline dokundu. Magus bu hafif dokunuş yüzünden uyandı. ''Korkma, sana zarar vermeyeceğim.'' dedi fısıldayan ses. Nudin dikkatli bir şekilde doğrularak parıldayan sise baktı. ''Bana bilgiye aç derler, korkak değil.'' diye karşılık verdi. ''Nesin sen?'' ''Ben ölü ülkenin ruhuyum.'' diye fısıldadı sis. ''Seni bir seçime tabi tutmak için geldim.'' ''Nasıl bir seçim olacakmış bu? Ya dostunumdur ya da düşmanımsın ve sen de beni öldüreceksin, öyle değil mi?'' Sis biraz daha yükseldi ve Nudin'in ayaklarından yukarı bacaklarına doğru ilerledi. Dokunuşu sıcak ve yumuşaktı. Hayır, sana korunaklı ülkeyi kurtarma ya da büyücü arkadaşlarınla birlikte onu yok etme suçuna katılma seçeneklerini sunuyorum. Biz ülkemizi sana karşı koruyoruz. Sen onun yok oluşusun diye sert bir şekilde itiraz etti. Hayır, ben krallıkları ve insanları, elfleri ve cüceleri gücümle korumaya geldim diye fısıldadı sis. Kötülükten daha hızlı davranarak ona engel olmaya çalışıyorum. Sis insan şeklini almaya, oluşan dudaklar ve ağız hareket etmeye başladı. Ancak sizin sihriniz beni engelliyor. Yakında kötülük taş kapı yoluna ya da Kızıl Dağlar'daki batı girişine ulaşmış olacak ve korunaklı ülkeye saldıracak. Ancak önce beni önüne katıp sürükleyecek ve sıra dağlarla çevrili bu topraklardaki her şeyi yok edecek. Sana inanmıyorum. Bu nasıl bir ruh ki başkalarının ruhuyla besleniyor? Beslenmekten ziyade kendi içine alıp tehlikelerden koruyan çok büyük bir ruh dedi siz. Korunaklı ülkenin karşı karşıya kaldığı tehlike ortadan kalktığında öte taraftaki tanrılarına ulaşmaları için hepsini tekrar serbest bırakacağım. Ancak şimdilik onların gücüne ihtiyacım var. Git diye emretti Nudin. Git çünkü sana inanmıyorum. Beyaz sis yavaşça saydamlaşmaya başladı. Sana son olarak söyleyeceklerimi dinle diye fısıldadı. Bedenini bana bir süreliğine ödünç ver ki fiziksel bir varlığa kavuşayım. Sayemde var olduğunu dahi bilmediğin ve bu yüzden de hayal dahi edemeyeceğin bilgi ve beceriler elde edeceksin. En zeki büyücüler tarafından yaratılmış uzak ülkelerin büyüleri biliyorum. Yıldızlar, insanlar, doğa ve hayvanlar hakkında hiçbir kitapta bulamayacağın bilgilere sahibim. Korunaklı ülkede bugüne kadar yaşamış en bilgili, en güçlü büyücü olacaksın ve adın her şeyi bilen Bilge Nudin olacak. Sis dağıldı. Bilge. Nudin gördüğü kabustan korku içinde uyanıp çadırın etrafına bakındı. Değişik bir şey yoktu. Kendi kendine aptal diyerek tekrar yattı. Ertesi sabah maguslarla kahvaltıya oturduklarında diğerleri yapacakları işler üzerine fikir alışverişi yaparken Nudin sessiz ve düşünceli bir şekilde yemeğini yedi. Sis ve kara elfle karşılaşmalarını kendisine sakladı. Tıpkı madalyonlarla ilgili yeni bilgiyi sakladığı gibi. Nudin yatmadan önce kendisine ulaştırılan haberi okudu. Kuzey elflerinin diyarı Lesinteil kara elflerin eline geçmişti. Kara elfler gizemli bir şekilde engeli geçmeyi başarıp Kora'da yaşayanlara saldırmışlardı. Yazıda ilk yerleşim yerlerinin kısa bir süre için ele geçirildiğinden bahsediliyordu. Elfler sonunda direnişlerini bir ordu kuracak konuma getirdiklerinde ise o kadar çok kara elfle karşı karşıya kalmışlardı ki savaşın kaderi zaten çok önceden belliymiş. Ölü ülke şimdi Lesinte ile ulaşmış ve elflerin büyük bir çabayla yeşerttikleri ve mükemmel hale getirdikleri yaşamı söndürüyordu. Magus parşömeni sinirli yere fırlatıp yastığına gömüldü. İki güneş batımı sonra meclis barikatı yenileyip elf diyarını kurtarmak üzere toplanacaktı. Haberciler kara elflerin elde ettikleri bu zafer üzerine ölü ülkeye yeni topraklar kazandırmak amacıyla rüzgar hızıyla Gauragar, İdoslan ve Urgon'a akınlar düzenlediklerini bildiriyorlardı. Nudin'in vicdanı inanılmaz derecede sızlıyordu. Zira kara elflerin barikatı nasıl açtıklarını bildiğini sanıyordu. Madalyonlar, Yine de bu keşfini diğerleriyle paylaşmasının bir faydası olmayacaktı. Elbette büyülü rünleri inceleyerek kara elflere karşı koruyabilecek bir engel oluşturabilirlerdi diye seslendi içindeki bir ses. Sessiz kalman yüzünden saldırılar başarılı oldu. Hayır, Lesin Tail'in düşmesi senin suçun. Onları aldattın, elfleri ve büyücüleri. Battaniyeyi başının üzerine çekerek vicdanının söylediklerini duymamak için bir an önce uykuya dalmaya çalıştı. Ancak gece durum daha da beter oldu. Zira rüyasında ayartıcı konuşmalarıyla yine o sesi gördü. Ölülkenin ruhu peşini bırakmıyordu. Söylediklerimi düşündün mü Bilge Nudin ve korunaklı ülkenin kurtarıcısı olmak istiyor musun diye zihnin içindeki fısıldadı ses. Lesin Tail'deki engeli nasıl aştın? Bilge Nudin olsaydın bana bu soruyu sormazdın dedi. Işıldayan sis ve battaniyenin altına daldı. İçeri ısınmıştı. Elflerin birinci diyarı artık benim. Sırada Alandur var. Orayı da ele geçireceğim ve siz hiçbir şey yapamayacaksınız. Koruyucu gücüm giderek güneye doğru inecek ancak zaman yeterli değil. Bizi korumak istediğin halde topraklarımızı neden zorla ele geçiriyorsun diye sordunuz değil. Özgürlüğe sahip hiç kimse onu kendiliğinden vermek istemez. İsterse tarihin akışı karşısında bir göz kırpışı süreyle bile olsa bu böyledir. Krallar, halklar tıpkı küçük çocuklar gibiler. Bense onları kötülükten korumaya çalışan anneleriyim. Sis tekrar bir yüz şeklini almaya başladı. Çocuklar annelerin onları köpek ısırmasını havaya kaldırmasını anlamazlar. İtiraz ederler, çırpınırlar ve oyun oynamak isterler. Bu arada ise köpek dişlerini onlara geçirmeyi bekler sabırsızlıkla. Bunun farkında bile değillerdir dedi. Anne köpeği kovduktan sonra yavrularını yere bırakır, istediği gibi hareket etmelerine izin verir. Yıllar sonra çocuk büyüyüp o gün olanları hatırlayınca annesinin o şekilde hareket etmesine hak verecek, uygulanan koruyucu geliştirme tarzına şükredecektir. Yapılan açıklama dünün aklına yatmıştı. Bu baldan tatlı sözlere kanmamasını tembihleyen iç sesini bastırdı. Bana anlattığın gibi diğer yüce büyücüleri niye anlatmıyorsun? Hem elf ve cücelerin nefret ettiği, insanlarınsa korktuğu ork, kara elf ve diğer iğrenç yaratıkları yanına almayı niye seçtin? 29. ayrımın sonu, sayfa 419.